Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali, 7. Kaset, 2. Yüz. Vardığı bütün sonuçlar kuşkulardan arındırmıştı, kesindi, apaydınlıktı. İki çukurda sürekli ışıyan gözlerle, kemikli, nasırlı, iki yiğit eldi sanki bütün bu güzel ürünlerin yaratıcısı. Onun dışında her şey yardımcıydı sadece. Niye daha önce tanımadım? İşçinin böylesini görüp dinlemenin mutluluğu yüceltiyor insanı. Günsel'in gözleri Kenan'daydı. Nasıl, demedim mi ben sana? İşte bu benim ağabeyim, der gibiydi. İki kat mutlulukla bakıyordu Kenan'a. Gidecekler diyorsunuz, dedi Kenan. Buna ben de inanıyorum. Ama nasıl, kimler götürecek? Hasan soruyu bekliyormuş gibi karşılık verdi hem. Ahmet Emin Yalman'ı bile içeri tıktılar. Türkiye eski Türkiye değil. Ankara'da, burada, Rize'de teknikerler yürüdü. Adana'dakileri copla dağıttılar. Halkçılarla demokratların kavgası mı bu yalnız? Uşak'ta, Konya'da İsmet Paşa'ya yapılanlar, gaz bombaları, aralarındaki çelişkiler öylesine sert, derin ki dışlarında bir götürücü beklemeye gerek yok sanıyorum. Daha biz güçlü değiliz. Daha doğrusu gerçek güç olan yığınlar içinde örgütlü değiliz yeterince. Bu kapışmayla bize de bir yer açılacak sonunda. Demek oturup beklemekten başka yapacak işimiz yok şimdilik, dedi Kenan. Öyle de değil. Her çağda koşullara göre yapılacak bir işi vardır devrimcinin. Beklemek olur mu boşu boşuna? Kenan sözün buraya gelmesini kolluyormuş gibi gözlerini Hasan'a dikti. Bir açıklama bekliyor gibiydi. Hasan sessizdi. Öylece kaldılar bir süre. Sonunda Kenan zorunluluk duymuş gibi, ne yapabiliriz ki, dedi. Söz gelimi, ben nasıl yararlı olabilirim? Öylesine düpedüz sormuştu, öylesine iştenlikle bakıyordu ki belli yadırgamamıştı Hasan. Bilmem, dedi. Koşullarınızı bilmiyorum. Günsel'e baktı sorar gibi. Günsel'in başı önündeydi. Handan'a baktı bir, sonra yine Kenan'a döndü gülerek. Günsel benden daha yetkili bu konuda, dedi. Onunla konuşmalıydınız. Kaçamak yola sapmış izlemini silmek içinmiş gibi Hasan o babacan gülüşüyle aldı yine. Konuşuruz daha Kenan Bey, dedi. Her şeyi de bir gecede çözecek değiliz ya. Ötekiler de gülmeye başlamışlardı. Kenan biraz durdu, sonra birden kalktı gülerek. Çözüm bekleyen o kadar çok şey var ki kafamda, dedi. Bırakmazsanız sabahlatırım sonra. Gülüşerek kalktılar. Önce Hasan'la el sıkıştılar. Hasan'ın kuvvetli, kemikli parmakları Kenan'ın sıcak yumuşak ellerini kuşatıvermişti. Yine görüşeceğiz Kenan Bey. Bekleyeceğiz sizi. Elbette, dedi Kenan. Bir hafta daha buradasınız. Günsel'le telefonlaşırız. Birlikte Boğaz'da yiyelim bir gün. Handan'a döndü, elini sıkarken bastırarak yineledi. Birlikte Handan Hanım. Handan memnun gülümsedi, Hasan da bir şey demedi. Kapıya çıktılar. Çoğu kez olduğu gibi otomatik yanmıyordu. Merdivenler karanlıktı. Handan Günsel'e, sen indir istersen Kenan Bey'i, dedi. Aşağıda kapıyı açmak da güçlük çeker. İçeri döndü, masadan aldığı kibriti Günsel'e uzattı. Ses çıkarmadan yaktı kibriti Günsel, öne geçti. Trabzanlara tutunarak ağır ağır indiler. Hasan bir süre bakmış arkalarından, güle güle iyi geceler deyip içeri girmişti. Handan da kapının içinde durup baktı bir süre, sonra kapıyı aralık bırakıp içeri girdi. Günsel Kenan'ın elini sımsıkı tutmuştu. Kibrit birinci katta söndü. Günsel durdu, birden sarılıvermişti Kenan'la. Tıpkı ilk gece Boğaz'daki öpüşmeydi. Daha da öte bir şey. Karşılıklı doyamamak, kanamamak bir türlü. Hem de tam bir doygunluğa erişmek olanağı varken. Canım, diye fısıldadı Günsel. Canım benim. Soluk soluğaydı Kenan. Konuşamıyordu. Açlıkla sarıldı yine. Kendilerini alamıyorlardı bir türlü. Yukarıdan da beklerler. Ya biri çıkıverirse? Kapıya ininceye kadar 3-4 kez yinelenmişti bu. Yarın buluşmayacak mıyız? Günsel durulmaya, kendine çeki düzen vermeye çalışırken Kenan'ı kırmaktan çekinir gibi en uysal, en sıcak sesiyle "Görüyorsun canım," dedi. "Pazartesi artık. Sabah telefon ederim sana. Güle güle." Karanlık sokakta ağır ağır uzaklaşan Kenan'ın ardından özlemle baktı bir süre. Sonra alışkanlıkla karanlık merdivenlerden koşarak çıktı. İçeri girince alaylı bakışlarıyla karşılaşmıştı Handan'ın. "Ne kızgın karıymışsın. Merdivenlerde mi yatmaya kalktınız?" Karşılık vermedi. Masayı toplayan Handan'a yardıma başladı. Hasan tuvaletten çıkmıştı. Gülerek yaklaştı. Yardıma başladı öteberini mutfağa taşınmasına. "Kızdınız mı bana?" dedi Günsel. Hasan anlamadan şaşkın baktı. "Kızdım mı? Neden?" Günsel önce durdu. "Keşke açmasaydım" gibi, sonra birden açıklayıverdi. "Evli, çocuklu bir adamla." Sonunu getiremedi. Çekingenlikle sustu. Hasan bir kahkaha attı. "Ne kızması Günselciğim," dedi. "Bana umutlar verdin. Demek genç kızlar, evli, çocuklu erkekleri de sevebiliyorlarmış." Handan gülerek baktı. "Diyorum ya, aptal bu kız," dedi. "Sevdikten sonra karısıymış, yok çocuğuymuş. Vallahi kuma giderim üstüne, saçını başını yolar, evden kaçırırım o karıyı." Günsel mutlu dinliyordu. Öyle yorgundu ki bir savaştan çıkmış gibi. "Yenik değilsin." O gece Hasan gerçekten büyülemişti Kenan'ı. Aşırı çekingenlikle gittiği bir yerde böylesine sıcak karşılanmanın payı da vardı bu etkilenmede. Yasak bir sevgiydi sonunda Günsel'le aralarındaki. "Nasıl karşılar beni abisi, ne der? Zeynep'in benim gibi sevgilisi olsa da böyle elinde kırmızı güller, bir kutuda çikolata, çat kapı düşse gece vakti, nasıl karşılarım ben, ne derim? Gör işte nasıl karşılanacağını." Pazartesi çınar altında buluştuklarında ağabeyisiyle ilgili izlenimlerini anlatınca "Tanıdıkça çok seveceksin," dedi Günsel. "Yazık ki pek görüşemeyeceksiniz. Zaten pek az gün burada. Sonra..." Günsel'in birden susuşundaki anlamı kavramak ister gibi bakıyordu Kenan. Soru dolu bakışıyla yineledi o da. "Sonra..." "Boğaza gitme işi için sağ olsun," diyor ağabeyim. "Olamayacak," diyor. "Biliyor musun, dün çıktık, babaya gidecektik. Adım adım siviller peşimizde. Yeni kapıya kadar gidip döndük. Bu da yeni moda," diyor ağabeyim. "Adamlar gizlenmek şöyle, inadına göze batmak istercesine burnumuzun dibinde yürüdüler." İçinde bir ürperti dolaştı Kenan'ın. Günsel'in sezinlemesinden ürktü. Önemsemez görünme çabasıyla "Ne çıkar izlerlerse," dedi. "O ki seni izleyecekler, beni de izlesinler. Bir şey gelecekse ikimize birden gelsin." "Saçmalama," dedi Günsel. "Alırlarsa aynı yere koymayacaklar. Sen dışarıda kal hiç olmazsa. Hoş, beni de almaları için bir neden yok ya, bilinmez ki. Okudun değil mi dün? Vehbi Koç'u CHP'den istifa ettirmişler." Kenan bir şey demedi. Hiç ilgilenmemiş gibiydi. Günsel de üstelemedi. Şöyle bir bakındı, kahve boştu. Sıcak çaylarını yudumlarlarken paltolarının içinde bile akşam saatinin ıslak soğukluğunu duyuyorlardı. Günsel teşvikiyeye gitmemekte diretmiş, Kenan da üstüne varmamış, baş eğmemişti. Eve gidip akşama yemek yapması gerekti Günsel'in. Handan da nöbetçiydi bugün hastanede. Her an kalkacak gibiydi Günsel. "Peki ne vakit buluşacağız?" dedi Kenan. "O ki abini çok sevdim diyorsun. Bir hafta sızıltısız katlanacağız." Günsel gülüyordu. Kenan bir şey demedi. Günlerdir istekle beklemişti. Daha bir hafta buluşamamak bir yıl kadar uzun geliyordu. Günsel'de hiçbir özlenin belirtisi yoktu oysaki. Kenan'ı şaşırtan da buydu. İstemiyor, üstelik diretebiliyor da. Abisinin buluşmak istememesi. Kafası birden kötüye işlemeye başladı. "Niye açık olmuyorsun?" dedi birden. Günsel anlamamıştı. "Açık mı olmuyorum?" Kenan'ın donup bakışlarına takılıp kaldı bir süre. Artık tanımaya başlamıştı bu adamı. Yine saplantılara kaptırıyor kendini. Sevgi dolu bir gülümsemeyle baktı Kenan'a. Kocaman bir çocuk bu. Ah ne aptalsın sen dedi. Yine kim bilir ne saçma şeylere taktın kafanı. Sonra ciddileşti. Bak abim ne dedi senin için. Fakat sonunu getiremeden sustu. Kenan'ı hiç ilgilendirmemişti abisinin ne dediği. Gözlerini dikmiş, söylenenleri duymuyormuş gibi öylece bakıyordu. Günsel aldırmadan anlatmaya başlayacaktı ki birden kalktı Kenan. Yaklaşan garsona para verdi. Günsel de kalkmıştı. Alana doğru yürümeye başladı çabuk çabuk. Günsel de yanı sıra sessizce gidiyordu. Kenan durdu birden. Aynı donuklukla baktı Günsel'e. Güle güle dedi. Geç bırakmayayım seni. Günsel ne diyeceğini bilemedi bir an. Sonra tutamadı kendini. Sövdü. Tiksinti dolu bir tonla. Bıktım senin bu küçük burjuva bunalımlarından dedi. Dudakları titriyordu. Bastırarak ineledi. Pis, küçük burjuva. Sonra birden tuttu kendini. Yürüyecekti ki Kenan önledi. Abim bunu mu dedi? Bulanıktı bakışları, sağlıksızdı. Günsel'in de onu umursayacak durumu yoktu. İliklerine kadar kızgınlıkla doluydu. Hayır dedi. Bu saçmalıklarını bilmiyor daha. Akıllı akıllı konuşmandan bir şey sandı seni. Daha diyecekti, getiremedi. Döndü, alanda hızla uzaklaşmaya başladı. Kenan öylece kalmıştı. Koşup yakalamak, acı şeyler söylemek, yalvarmak, ağlamak belki, bağırıp çağırmak, sövüp saymak, pis küçük burjuva. Ne der ağabeyim benim için? Sevmiyorsun ki beni. Siviller de peşimize düştü mü sımsıkı sarıp kollarında sevişmek, öpmek, doymak, tam bir devrimciyse ağabeyin demek bıktın. Üşüdü birden. Günsel yoktu alanda. Bir dolmuşa binip gitmişti. Ağır ağır yürüdü. Ne yaptığını, yaptıklarını, niçin yaptığını bilemeden yürüdü. Aksaray'a inmişti. Durup düşündü. Düşünmek de değildi bu. İstemekti. Günsel'i istiyordu. Yalnız Günsel'i. Karşımda görmek bile yeter. Küçük burjuva desin isterse. Yanımda, karşımda olsun, bir şeyler desin. Yağmur başlamıştı. Kararsız kaldı bir süre. Ne kolay çiğneyip gidebiliyor beni. Korkunç bu kız. Karanlıkta, yağmurda, küçük burjuva olduğumu anladı mı gidiyor. Belki gelmezdi artık. İyice ıslandığını gördü birden. Bir bulantı vardı içinde. Midesinde bir eziklik, ara sıra kıpırdayan bir sancı. Ortalık iyice kararmıştı. Önce bir arabaya atlayıp ardı sıra gitmek geldi içinden. Sonra eve dönmeyi düşündü. Zeynep'in ateşi düşmemişti daha. Bekliyordur beni. Akşam erken gel baba diye bağırmıştı peşinden. Küçük burjuvayım. Demek böyle çekip gidersin. Kötü bir şey demedim ki ben. Surat ettim biraz. Asık yüzü olmayacağım. Bıktın demek. Hasan da küçük burjuvalık mı der gidip anlatsam? Beni adam sanmış. Yeni kapıya gelmişti. Bir tren giriyordu istasyona. Koşuşanlar vardı. O da karıştı koşuşanlara, atladı. Tren hemen kalkmıştı. Çoğu ayakta, kadınlı erkekli işçilerin, küçük memurların, fakir halktan kişilerin tıklım tıklım doldurduğu üçüncü mevki bir vagondaydı. İlk kez görüyormuş gibi böyle kişileri tek tek bakmaya başladı. Gazete okuyanlar, düşünenler, susanlar, çene çalanlar, gülenler, gençlik, yaşlılık, güzellik, çirkinlik, giderek kadınlık, erkeklik ayrımının da üstünde bir tek ortak yan vardı bu yüzlerde. Yorgunluk. Bir de bütün gün süren ezici bir didişmenin sonunda varacaklarını umdukları mutluluğa, kazanılmış bir iki şeyle evlerine dönebilmek mutluluğuna bir an önce kavuşmasının ivediliği. Yanındaki ihtiyara "Nereye gidiyor bu tren?" dedi Kenan. İhtiyar gülümser gibi bakıp durdu bir süre. "Sen nereye gidiyorsun bey?" dedi. Ön dişleri yoktu. Sağdaki sipsivri bir diş fırlayıveriyordu ihtiyar konuşurken. "Bilmem nereye gidiyorum bu saatte." İhtiyar tek dişini fırlatarak ekledi. "Küçükçekmece'ye kadar gider bu tren." Yandan başkaları karıştı hemen. Yanlış bindiniz galiba dedi bir adım gülerek. Halkalı'ya gitmez. 19.55'i bekleyeceksin Küçükçekmece'de benim de başıma geldi. Kenan ses çıkarmadı. Üstüne topladığı ilgiyi dağıtmak için bir süre sırtını döndü içeridekilere, pencereden baktı. Mendilini çıkardı, saçlarından ensesine sızan yağmur sularını sildi. Elleriyle ıslak saçlarını sıvazladı. Paltosu ağırlaşmıştı. Islaklıktan ya, içine su geçirmemişti. Işıklı, daha ışıklı, çok ışıklı, sönük, karanlık pencereli evler, iş yerleri geçiyordu pencereden. Üstlerine yağmur çiseliyordu. Sallanarak değişip durak dışarının üstüne, vagonu yansıtan camlarda sürekli bir resim gibi omuz omuza insanlar yerleşmiş, artlarındaki bu baş döndürücü değişmeyi umursamazlıkla bekleşip duruyorlardı. Bir oğlan koltuğundaki pideden büyüyecek bir parça koparıp yemeye başladı. Yanındaki bir kıza da uzattı, öteki almadı, başını çekti. Hepsi biliyorlardı gidecekleri yeri, bir ben bilmiyorum. Yo, belki de tam tersi. Bir ben biliyorum hepsinin gideceği yeri, onlar bilmiyorlar. Bilmiyorlar mı? Hiçbiri mi bilmiyor? Ağır ağır döndü vagona, gözlerini gezdirdi inceler gibi. Kim bilir, belki de birçokları var, hepsinin gideceği yeri benim kadar bilen. Belki daha iyi bilen. Bir ben miyim tek başıma? Bir korku düştü içine birden. Gerçekten bir ben miyim koca vagonda? Önce inanılmaz bir şey gibi geldi. Kuşkuyla bakındı yorgun gözlerle. Öyle anlamsızdı ki hepsi de. Umutsuzluğa düştü birden. Şimdi bir bağırsam şunlara. Hey, uyuyorsunuz be! Açın gözlerinizi. Bırakın enayiliği de sürünmekten kurtulun. Ne yaparlar ki? Deli derler ya, başka ne yaparlar? Ya karakola ya da hiç indirmeden doğru Bakırköy'e. Şu tek dişli ihtiyar da beni sürükleyen kalabalığın en önünde gider. Anlamıştım ben der. Herifte bir bokluk vardı. Casusmuş, telsizle işaret veriyormuş. Tren bir iki yerde durup kalktı. İnenler binenler oldu. Yine de değişmemiş gibiydi vagon. İhtiyar da inmişti. Dışarı baktı Kenan. Kuleleri gördü birden. Yedi kuleyi geçiyorlardı. Şehirden kopmuş gibi oldu birden. Çabucak kapıya yürüdü. Zeyhtin burnunda ineyim. Tren durunca istasyona boşalan kalabalıkla birlikte kendini dışarıda buldu. İnenler, binenler çarçabuk yer değiştirmiş, tren kalkıp gitmişti. İstasyon boşalmış gibiydi. Bakındı yöresine, merdivene doğru yürürken yandaki kocaman yazıyı gördü. Kazlı Çeşme. Niye burada indim? Niye Zeytinburnu'nda inecektin ki? Merdivenlerden indi, uzaklaştı istasyondan. Yanlardaki sokaklardan birine saptı. Çiseleyen yağmur altında vıcık vıcık çamurlu sokaklarda yürümeye başladı. Gelen giden, koşuşan bir kalabalık çıkıveriyordu insanın karşısına. Hem de hiç umulmayan izbe sokaklarda. Gecekondu mahalleleri başlamıştı. Kimi evlerden radyo sesleri geliyor, gülüşmeler, bağırıp çağırmalar duyuruluyordu. Yanık bir ninni sesi duydu birden. Güzel sesli, genç bir kadın, doğuluya çalan ağzı ile tatlı bir ninni tutturmuştu. Arsaya açılan bir sokağın ucunda bir fabrikanın geceye yüklenmiş koskoca karaltısı çıkıvermişti önüne. Yürüdü sokağın ucuna kadar, başka fabrikalar da vardı ileride. Dumanlı bacaları, ıslak gecede kırpışan ışıklarıyla. Gece vardiyası mı yapıyorlar? Niye geldim buralara ben? Kimi işte, kimi evde, kendi dünyasında herkes. Nasıl ilişki kurulur bunlarla? Kız haklı aslında. Sevdikleriyle bile yakınlık kurmasını beceremeyen, ayağı havada pis bir küçük burjuvayım ben. Nasıl arılar gibi yaşıyorlar bu evlerde, bu fabrikalarda. Arılar gibi yaratıyorlar. Yine de sapsarı yüzleri. Öyle alışmışlar ki verdiklerinin çok azını almaya, her şeyimi vermeye hazırım da umursamıyorlar bile. Biraz üstlerine varsam iyice kuşkulanacaklar. Bizim Sait öğretmen Ankara'da soğuk suda lastik fabrikası kurdu. Çalıştırdı sizi. 4 milyonum var diyor şimdi. 6 senede. Öyle mi yapayım ben de? İki adam çıktı bir evden, dik dik baktılar sokağın başında öylece duran Kenan'a. Ne o hemşerim, birini mi aradın? Kenan toparlanıp baktı. Ha dedi, şöyle bir kahve ya da lokantamsı yer yok mu buralarda? Ötekiler kuşkulu gibi baktılar bir an, sonra uzun boylu burma bıyıklısı, gel bizimlen dedi. Aşağıda Emin'in kahvesi var, yanında lokantalar da vardır. Yürümeye başladılar. Adamlar susuyorlardı. Kenan'a da bir suskunluk çökmüştü. İçi ile konuşmaktan bıkkın gibiydi. Kısa boylusu, oruç muydun dedi birden. Kenan Ramazan olduğunu bile unutmuştu. Baktı adama, değilim dedi. Ötekiler Kenan'ın konuşmasını, bir şeyleri açıklamasını bekliyor gibiydiler. Böyle efendiden adam bu vakit, bu havada, bu sokaklarda. Fakat bir şey sormaya da kalkışmadılar. Kahveye mi sizde dedi Kenan, bir şeyler söylemiş olmak için. Teraviye dedi kısa boylusu. Güzel sesli bir imam varmış da Mevlana kapıda. İlerideki sokağın başından ışıklı kahveyi gösterip uzaklaştılar. Kenan yürüdü kahveye doğru. Buğulu camlardan içeri baktı. Çay, kahve içenler, kağıt, tavla oynayanlar, konuşanlar tam bir işçi kahvesiydi. Girecekti ki içinde bir ezilme duymaya başladı. Arandı, kahvenin yanındaki boş arsadan sonra tek katlı tuğla bir yapıdaki lokantayı gördü. İleride lokantaya benzer bir iki yer daha seçebiliyordu. Uzaktan uzağa, ışıklı, başka kahveler, bakkallar, tatlıcı dükkanları. Ağır ağır yaklaşıp girdi lokantaya. Aşçı dükkanı, ciğerci, lokanta arası bir yerdi. Meyhaneye benzer bir yanı da vardı ya, pek içen yoktu görünürlerde. 8-10 kadar masa vardı. Kapıya yakın bir boş masaya oturdu. Öğlendi de iki sandviçle geçirmişti. Günsel'le buluşacağı saati, teşvikiyede evdeki baş başa yiyecekleri yemeyi düşünmüştü bütün gün. Kısmet buraymış. Çiçekli muşamba kaplı masada ters çevrilmiş dört tabak, dört de bardak vardı. Tabağı çevirmek istemişti ki arkadan koşan, kirden siyaha kaçmış beyaz ceketli bir garson hemen yaptı o işi. Altın dişli, bıyıklı, sırıtık, yaşı belli olmayan cinsten kösemsi bir adamdı. Paltonuzu alalım abi. İçerisi ılıktı. Gerilerde bir soba yanıyor olmalıydı. Kenan paltosunu çıkardı. Hemen yanındaki beyaz duvara çakılmış çiviye el birliğiyle taktılar. Izgara ne var? Garson sırıtarak boynunu büktü. Izgara söndü abi. Ciğer yahni var, fasulye piyazı, kuru fasulye etli, kıymalı patates, kıymalı yumurta, nohutlu yahni, daha bir iki saydı. Aslında yiyebileceği hiçbir şey yoktu. Karşı masadakilere baktı, nohut yiyorlardı. Dolu ağzıyla gülerek bir şey anlatıyor biri, öbürü de hem ağzını aça kapaya şapırdatarak çiğniyor, hem de başını sallayarak gülmeden dinliyordu. İçki alacak mısın abicim? Garson aynı sırıtık yüzle bekliyordu. Kenan ne diyeceğini bilemeden baktı adama, sonra içki mi dedi, Ramazan değil mi? Takılmak için söylemişti. Kimi yerlerde içki vermezlerdi Ramazan'da. Hele Anadolu'da gündüzün yemek bile bulamazsın. Daha da sırıttı garson. İdare ediyoruz dedi. İçerseniz çılbır yaptırayım size. Çılbır, beyaz peynir, salata söyledi. Garson gidince şöyle bir bakındı. Tam karşıdaki duvarda camekanlı mutfağın iki yanında yüzleri birbirine dönük Atatürk'ün mareşal üniformalı bir resmiyle Menderes'in büyüyecek bir fotoğrafı asılmıştı. Bir sırıtma vardı Menderes'in Atatürk'e bakan yüzünde. Köse garsonun idare ediyoruz derkenki sırıtmasına öyle benziyor ki. İdare ediyoruz abicim, niye geldim buraya ben? Neyi doğrulamaya çalışıyorum? Küçük burjuva olduğumu. Niye böyle kesin yargılısın benim için? Söylemediğinde de belli oluyor bu yargın. Bakışlarından, davranışından, sımsıcak ilgi gösterme çabandan. Biliyorum, kırmamak, gönlümü almak çabasındasın hep. Küçük burjuvayım ben. Fakülte bitirmiş, memurluk etmiş, kitapçılığa başlamış, evi, karısı, çocuğu, bunalımı. Bıktım senin bu küçük burjuva bunalımlarından. Küçümse bakalım. Benim kadar kim biliyor bu anlamsız yaşantının acısını, ağırlığını? Sen mi? Hiçbir şey bilmiyorsun. Hele bu adamlar. Gözden geçirmeye başladı lokantadakileri. Belli ki işçiydi hepsi. Ya da çoğu. En gerideki masada bir adam renkli bir şey içiyordu. Şarap belki. Beyaz saçları, tel gözlüğü, beyaz pos bıyıkları. Tel gözlüğü olmasa yaşlı bir balıkçıya benziyordu. Yalnızdı. Şunun masasına geçsen. Bırak bu özentileri oğlum. Buraya gelmen bir özenti, bir de çabucak zıkkımlan da çık. Neresi özenti bunun? Yeni kapıda yürürken buraya geleceğimi nereden bileyim? Aslında trene koşarken sirkeciye gitmek vardı içimde. Belki de sirkeci istasyonunda o geceki lokantaya. Hani sevgilisine düşünce ortak anıları olan yere gider insan ya. Bir de bakmışım geç vakit tıpkı o geceki gibi Günsel girmiş kapıda. Ne yapar ki? Gelir karşıma, pis küçük burjuva diye bağırıp çeker gider. Hem de yapar bu kız. Demek bir rastlantı getirdi beni buraya. Günsel de bir rastlantı. Ne güzel rastlantılarla dolu şu yeryüzü. Niye çıkıp şuracığıza gelmez Günsel? Belki de Hasan arkadaşıdır şu şarap içen balıkçı görünüşlü adam. Belki de şu sarışın oğlan. Köse garson belki de. Bakarsın Hasan'la 5 yıl cezaevinde yatmıştır. Sorsan mı bir? Sırıtarak bakıp, bizim Hasan mı? Şu Günsel diye bir kız kardeşi var. Şimdi gelirler neredeyse. Gözlerini kırpıştırmış. Gece konuşma yapacağız burada. İnsanı mutlu eden rastlantı buna derim işte. Küçük burjuvayım da ondan. Hem de pis küçük burjuva. Bu kadar özlemli düşünmedin mi? İşçi oluyorsun demek. Biraz da takır tukur şeyler belledin mi? Devrimci. Şimdi iyice saçmaladın hıyar ağası. Tam pis küçük burjuvasın şimdi. Bir şeyler yiyip de şu yandaki kahveye geçeyim. O ki başladık özenti işlere, tamam olsun. Buldum. Tanımını küçük burjuva demek, bütün yaşantısı özenti olan adam demek. Kendinden bıkkın, özlediği gibi de olamayan, belki de haklı kız. Minicik kızım benim. Neye yarayacak böyle bırakıp gitmelerin beni? Daha çok, daha pis küçük burjuva olmama. Bir gün temelli çekip gideceksin besbelli. Hem de dayanamayacağımı bilerek. Kim bilir? O gün, bugün belki de. Anlamadım. Bir daha göremeyecek miyim seni? Pis küçük burjuva. Delirmişsin sen. Fırlayacak gibi oldu yerinden. Geldim abi. Mutfak yanından doğru elinde yumurta sahanıyla garsondu. Koşar gibi geldi. Sahanı korken aynı sırıtıklıkla özür diliyordu. Kusura bakma abi, beklettik. Kenan ses çıkarmadı. Yüzüne de bakmadı adamın. Sevmedim bu herifi. Bira getireyim mi? İstemez. Salata, ekmek, peyniri bir çocuk koşturdu masaya. Kenan yemeye başladı. Yoğurtlu yumurtayı iştahla yiyordu. Demin nohut yiyenlerin bırakıp gittiği yere 3 kişi gelip oturdu. İnce kemikli, gaga burunlu, mavi gözlü, buğdaysı bir genç, cıvıl cıvıl bir Karadeniz ağzıyla ''Ula Çağzum'' dedi. ''Ula baksanıza ha buraya.'' Kazım dediği sırıtık garson geldi. ''Bize bir yeni aç paşun. Bağda kıymalı yumurta, salata. Bak bulara da.'' Ötekiler de bir şeyler söylediler. Kenan ilgiyle izlemeye başladı. Ötekiler sessizdi. Bu da inadına gürültücü. Gözlerinin içi alaylı gülüyordu konuşurken. Boyuna konuşmak istiyordu. Ötekilerden birinin başı hep önündeydi. Kara kaşları, pos bıyıklarıyla doğuluya benziyordu daha çok. Üçüncüsünün nereye çeksen gider, anlamsız, pembe bir yüzü vardı. Kulakları saydam gibi inceydi. Üstünde kırmızı damarlar görünüyordu. Adları ne ki bunların? Şu Karadenizli ya Harun ya İlyas'tır. Bir ara Kenan'la göz göze geldiler. 40 yıllık tanıdık gibi gülerek ''Sen de mi yer pulamadın?'' dedi. Kenan pek sevinmişti bu yakınlaşmaya ama anlamamıştı. ''Ne yeri?'' dedi. Karadenizli bütün dişleri dışarıda, gaga burnu daha da sivrilmiş, makara gibi bir gülme tutturdu önce. Tam söze başlayacakken kırmızı suratlısı Sus ulan dedi. Tüm kafir ettin zati bizi. Öteki aldırmadı. Kenan'a eğildi. Ha bunlar beni teraviye götürdü. Yer bulamadık. Ben de çekip çatırdım buraya. Eyü etmedin mi? Doğulu gibi olan da bıyık altı gülüyordu. Belki de Alevi. İyi etmişsin dedi Kenan gülerek. Ben hiç gitmedim. Yer bulamayacağımı bildiğim için. Karadenizli öyle gülüyordu ki. Sen daha iyisini etmişsin ağabey. Pakun ulan akıllı adamı körey mi sus? Pembe surat aynı suratsızlıkta. Yer mer mahana dedi. Teravide sıkışık olmak sevaplıdır. Bunun göğünü yok ki zati. Zornan köpek ava gider mi? Öteki aldırmadan gülüyordu. Bir ara durdu, ciddileşti, ilgiyle baktı Kenan'a. Mühendis misin ağabey? Dedi. Kenan gülerek kitapçıyım dedi. Karadenizli durdu bir sonra. Mektep kitabı mı? Dedi. Mektep kitabı. Garson yemekleri getirmişti. Su şişeleri, bardaklar, salata tabakları, bir de rakı açtılar. Karadenizli hem atıştırıyor hem de ara sıra Kenan'a dönüp anlatıyordu. İki gündür zorla oruç tutturmuşlar bunu. Bugün de teraviye götürmeye kalkışmış Haymanalı. Haymanalı dediği pembe adamdı. İftarda doymamış doğru dürüst. Ötekiler bir şey yemiyordu. Doğulu gibi olan bir parmak içki koymuştu kadehine. Ara sıra da salataya uzanıyordu bıyık altı gülerek. Haymanalı pilav yiyordu kaşıkla. Ne gülüyordu ne de konuşuyordu artık. Karadenizli kıymalı yumurtanın yarısını götürüvermişti bir anda. Yarıdan yukarı rakı doldurduğu kadehini azıcık sulandırıp diktiği sıra birden durdu. Kenan'a kaldırdı kadehi. Sağlığınıza peyfendu dedi. Sağ ol, afiyet olsun. O kadehi bir solukta yarılayıp korken Kenan ötekilerin içmemesine takılmak için koca şişeyi tek başına içeceksin dedi. Karadenizli utangaç, tedirgin bakındı birden. Başka anlamı almıştı Kenan'ın sözünü. Kusurumuza bakmayın ağabey dedi. Mektep metrese görmemiştik ne de olsa. Sonra rakı şişesini aldı. Haymanalı'nın önünde boş duran kadehi yarıdan yukarı doldurdu. Açıklama olanağı bırakmadan Kenan'ın önüne koydu. Kenan gülmeye başladı. Onu demek istemedim dedi. Sağ olun, arkadaşlarınız içmiyor da. Sen pakma, naz ediler. Birazdan pizi beçerler. İki kadehi birlikte içtikten sonra beklenen yakınlaşma oluverdi. Adı Cemal'miş Karadenizli'nin. Posbıyık da eniştesi olurmuş uzaktan. Uzaktan demek halasının torununu tutarmış. Mustafa'ymış adı. Aynı köydenmişler, pazardan. Rize'nin pazarı. Haymanalı olan Reşit deride çalışıyormuş. Bu ikisi lastikteymişler. Enişte çok olmuş geleli. Bir gece kondusu varmış, ikisi orada kalıyorlarmış. Üçü de evliymiş köyde. Reşit buradan da evlenmiş. İki köydeki karıdan, bir de buradakinden üç oğlu varmış. Cemal alaylı. Biz de evleneceğiz burada ya. Enişte penden çekineyi, pen ondan çekineyim. Bir kahkaha attı. Haymanalı kalkıp gitmeye davrandı. Cemal sımsıkı tuttu elinden oturttu. Çığlık etme dedi. Misafir pirakulup çidilur mu? Kenan'a göz kırptı gizlice. Cin gibi oğlan. İşine gelen durumları öyle ustaca kullanıyor ki. Rakıyı bir iki yudumladıktan sonra Mustafa da açılmış gibiydi. Reşit'e döndü. Pirak aksiluğu dedi. Pis cehenneme cidece yok da sen cennette mi kalacaksın? Cemal yetişti hemen. Pok cideyu cennete. Onun cünahları pisten büyük. Pis mi kandırdık elin 15'inde çizunu? Reşit'e de içirdiler. Aslında Reşit'in de içmeye can attığı öyle belli oluyordu ki. Gitmeye kalkma numarası da içkiye dayatmaları içindi belki de. Dediği de çıktı Cemal'in. Biraz sonra ötekiler bunlardan daha çok içmeye başlamışlardı. Kenan Cemal'in verdiği kadehi bitirince bir büyük şişe söyledi garsona. Sonra döndü masadakilere. Beni de aranıza alın bari dedi. Cemal sevinçle fırlıyordu ki Kenan ekledi. Yalnız bir şartım var. Hepsi Kenan'a baktılar ilgiyle. Hepiniz bendensiniz bu akşam. Gözlerinde hem bir dostluk sevinci hem de bir çekingenlik belirmişti. Duralamışlardı birden. Cemal kekeler gibi "Olur mu abicim?" dedi. "40 yılda bir gelmişsiniz." Kenan kesti hemen. "Artık sık sık gelirim," dedi. "Başka akşam da sizden içeriz." Kenan masasından davranınca hepsi birden saygıyla ayağa kalktılar. Haymanalı geri çekildi. Cemal Kazım'a seslendi. Kazım koştu. Kenan'ın masasındakileri taşıdılar hemencecik. Yerleştiler. Yeni karşılaşıyorlarmış gibi hoş geldinler, merhabalaşmalar. Cemal birden değişmişti sanki. Evine yabancı, saygıdeğer bir konuk gelmiş gibi deminki zevzekliğini bırakmış, ağır başlılaşmıştı birden. Yarılanmış bir Bafra paketi uzattı Kenan'a. Ötekilere de verdi. Yaktılar sigaraları. Yükselen sigara dumanları arasında masadakilerin yüzlerine baktı Kenan. Dost, insan yüzler, bizim insanlarımız. Öylesine mutluluk duydu ki birden. Günsel'le akşamüstü geçen tatsızlığı da unutmuştu. Artık ara sıra gelirim buraya. Günsel'le de geliriz. Günsel bırakıp gitti beni. Yine gelir, bağışlar beni o. Zamanla küçük burjuva olmadığımı anlayacak. Ah, bir de şu Nermin belasından kurtulup da evlenebilsek. Şu adamlara da bak. Köyde karısı çocukları var. Burada da rahatça evleniyorlar. İşlerini uydurdular mı bu Karadenizliler? Evlenir hemen. Evlenme işinde Hasan'ın yöntemini uyguluyorlar bunlar. Hasan'ın o gece çeke uzada anlattığı değil de kendi yaşamında benimsediği. Günsel'in ilk gece abisini tanıtırken anlattığı biçim. Hasan'la konuşacak çok şey vardı ya. Bu evlenme kadın kodusunda bile istemedi, kaçındı. Neden? İştenlikle davranmıyorlar bana karşı. Günsel'de de var bu. Pişman oldu belki de. Sevmiyor. Polis izliyormuş. Yeni bir şey mi bu? Çok mu önemli? Değil de bakalım hıyar ağası. Korkak buldular da beni deniyorlar belki de. Affedersin ağabeyciğim. Vazife filan midir pizun buraya çalışınızın asıl sebebi yani? Yo, dedi Kenan gülerek. İşte sizleri görmeye geldim. Mustafa bozulmuş gibi oldu birden. Ula Cemal, ne çok sorarsın, dedi. Müstantik misin? Pirak da rahat içsin peyefendi. Cemal utandı, kızararak gülümsedi. Affedersiniz, rahatsızlık vermek istemedim, dedi. Sonunu getirmedi, sustu. Bir daha da sormadı. Kenan babacan bir gülümsemeyle bakıyordu. İkinci kadehi de sonuna kadar içmişti. Sarhoşluğa geçerken açılan pırıl pırıl ışıklı kapının önündeydi şimdi. Sımsıcak baktı masadakilere. Şu haymanalının kırmızı damarlı saydam kulakları, pembe yüzü ne güzel. Sizleri görmeye geldim, dedi. İnanın bana, tek görevim, tek isteğim bu. Sizleri görmek, tanımak, sizlerle birlik olmak, yanınızda olmak. Yeryüzünün tek mutluluğu benim için sizlerden bir parça olmakla. Bir şeyler daha diyecekti, getiremedi. Ötekiler de pek anlamadan ama dostlukla bakıyorlardı. Kötü bir şey yoktu ki sözlerinde. Yenilenen kadehi kaldırdı Kenan. Dostluğumuza, dedi. Kardeşliğimize, sonuna kadar. Bir şeyler demek istiyor. Hem sarhoşlukla ağzından olmayacak sözleri kaçırıp suçlu düşmekten korkuyor. Hem her şeyi bir anda deyiverip sarmaş dolaş olmak isteğiyle yanıp tutuşuyor. Sonra yine birden kendini denetleme zorunluluğu duyarak bilinçli davranma çabasıyla kasılıyordu. Elinde kadeh bir an durdu öylece, sonra tamamladı. Bitmeyecek, bütün insanları mutluluğa götürecek dostluğumuza. Ötekiler de heyecanlanmış gibiydi bu söylevden. Sağ olasın peyefendi. Birden kesti Kenan. Beyefendi yok, dedi. Kenan, adım Kenan. Kenan deyin bana. Sizden biriyim ben. Arkadaşınızım. Sağ ol Çenen Bey abimiz. İçtiler. Haymanalı hiç konuşmuyordu, pek gülmüyordu da. Yadırgadı mı? Huyu öyle galiba. Ne o Reşit kardeş, dedi Kenan. Ne düşünüyorsun? Reşit karşılık vermedi. Sıkılganlıkla başını salladı. Ne anlama geliyordu ki bu baş sallama? Bakmayın siz ona Çenen abi, dedi Cemal. Paşacıdır o. Ne etsen boş. Kafasına takmış biçare. Ne etsen çıkaramaysın. Önce anlamadı, sonra içi burkulur gibi oldu Kenan'ın. Yoksa bunlar beni... Olsun dedi. Paşacı olma da kötü bir şey değil bugün. Bu heriflerin yanında paşa zemzemle yıkanmışa döndü. Bir sessizlik oldu. Mustafa önüne baktı. Reşit yeni canlanmaya başlamış gibi ileri geri sallandı bir iki. Cemal yüzünden eksik olmayan alaylı gülüşün solmasını önlemek ister gibi başını kaldırdı. Siz Temigrat Tegil misiniz dedi. Kenan bozulmuştu. Tuttu kendini, gülümsemeye çalıştı. Nereden çıkardın bunu be Cemal kardeş dedi. Gördük işte neler etti herifler. Aklı başında adam demokrat olur mu daha? Cemal pek inanmamış gibi bakındı. Aynı sinsi gülüşle. Vallahi ne pilayım ağabey dedi. Hani tediklerinize baktım da. Sustu, önüne baktı. Kenan da kalmıştı öylece. Ne dedim ki bu adamlara ben? Pölük paşini mi tutarsın? Mustafa'ydı. O da aynı gülümsemeyle bakıyordu Kenan'a. Bölük başını mı tutuyorum? Hiçbirini tutmam dedi Kenan. Hiçbir partiden değilim. Sizden yanayım ben. Çalışan, namuslu, fakir fukaradan yanayım. İşçilerden yanayım. İnandılar mı? Asıl önemlisi anladılar mı? Kırık dökük bir sağ ol dedi Cemal. Yine bir suskunluk çöküverdi. Kenan birden yapayalnız buldu kendini. İşte işçiler. Kendilerinden yana olduğun işçiler. Burun burunasın, buyur anlat derdini. Çok da ileri gitmek yok. Gittik bile. Kenan birden toparlandı, kadehini kaldırdı gülerek. Boş veren particiliği dedi. Neşemize bakalım. Yaşayasın abi. İçtiler. Reşit'in pembe yüzü kızardı birden. Konuşacaktı belli ki. Ekmek yediğim çanağı pislemem ben, dedi. Sözünü yine politikaya getirmişti. Bubam anlatır. Yonan geldiğinde İsmet Paşa bizim orada bir tepe vardır biliyor mu? Cemal birden tersledi. Lan piktuk Yunanlı'dan İsmet Paşa'dan. İsmet Paşa İsmet Paşa. Kara peçir olmayaydı körürdüm senin İsmet Paşa'nı. Biz mi pisleyruk ekmek yediğimiz çanağı? Bizim babamız emicemiz Yunanlı'ya pirluk mu oldular? Temikratlar celdu, bereçet çirdi memleçete. Ağacından eleydi millet. Reşit de bozulmuştu, pancar gibi kızardı. Asıl şimdi acından ölüyor millet dedi. O devirdeydi asıl bereket. Mustafa söze karıştı. Bir gözünü kurnazca küçültmüş, yan yan bakıyordu. Ula haymanalı dedi. Pir de sofilik taslaysın. Tinsizluğu çim soktu hapı memleçete. Hem gomonistliği. Cemal sertlikle kesti. Apiyum olmayaydı onun sofiliğine pilaf ederdim şimdi. Siçayım o Halk Partisi'nin pen. Sonra Reşit sövdü demokratlara. Sonra Cemal sövdü Halk Partisi'ne. Sonra Mustafa, sonra Reşit. Derken iki yanda korunmuş, kanıksamış gibi durdular biraz. Kenan önce korkmuştu hırt çıkaracaklar diye. Biraz sonra anladı ki bunların her günkü konuşmaları bu. Arkadaşlarının özüne de biçimine de pek etki yapmıyor bu sövüşmeler. Uygarlaşmışlar bir türlü. Cemal doğurdurduğu kadehini kaldırdı. Ola iç bakalım haymanalı, severim seni. Abiyumun sıhhatına. Sağ olasınız. Bir süre havadan sudan söz edildi. Kenan hep durumu kolluyor. İlgilerini daha önemli konulara çevirmek için uygun bir neden yaratmaya çalışıyordu. Fabrikaya, iş kollarına getirdi sözü. Sendikaları var mıydı? Vardı ya. Sendika başındakiler demir grat olduğundan Halk Partili olanlar ne pok yiyeyi. Biliyor musun abi, avanak bizim işçi. Demir gratlılar da yüzüne gülüyorlar. Ula asıl avanak sensun. Halk Partisi zamanında işçi açlıktan gırılaydı. Sıçmışım senin demir gratının. Sıçayım o Halk Partisi'nin pen. Hangi konuyu açsa sonu hep böyle parti sövüşmelerine varıyordu. Şaşırmıştı Kenan. Vay canına, öylesine koşullanmışlar ki ne yapsam boş. Meğer ne korkunç oyunmuş bu. Tas tamam babanın dediği horoz dövüşü. kişiyi bilinçten yoksun etmenin bundan yararlı biçimi güç bulunur. Eğer bütün işçi böyleyse... Çocuklar, dedi Kenan. Bana kalırsa bir oyuna getiriyorlar sizi. Hepsi durup Kenan'a baktılar. Merak etmişlerdi oyunu. Kenan nasıl anlatsam diye duraklamıştı. Yandaki masalardan birinde oturan yaşlıca bir adam kalkıp sandalyesiyle yanaştı. Selamün aleyküm. Ötekiler pek aldırmadılar. Kenan döndü adama. Aleyküm selam, dedi. Merhaba. Ötekiler de çabuk çabuk merhabayı bastırdı. Haymanalı da saygılı davrandı. Hoş geldin Sülümen dayı. Hoş bulduk. Ötekilerin gözü Kenan'daydı. Açıklamasını bekliyorlardı. Oyun tedundu api. Ha, oyun dedimdi. Oyun şu. Sizi böyle halktı, demokrattı diye birbirinize sövdürüp deveyi hamuduyla yutuyorlar. 7. kaset, 2. yüzün sonu. Lütfen 8. kasete geçiniz.